Ayrım 20, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 189. Üçüncü kitap, 15. bölüm. İki özel dedektif, Dantzler adında eski bir polisle işe almayı gönülsüzce kabul ettiği kayınbiradere, yaklaşık iki aydır Judy Buchanan'ı takip ediyordu. Onları kimin tuttuğunu kesin olarak bilmiyorlardı. İş hala meslekte olan ve kendi işini kendin gördüstürüne pek meraklı olmayan bir dedektif arkadaş kanalıyla gelmişti. Dantzler'in tanıdığı dedektif de başka biri için çalışan birine çalışan diğer kişiydi. Tepede kimin olduğunu muhtemelen o bile bilmiyordu. Kore'den döneli beri doğru dürüst bir işte çalışmamış olan kayınbirader ise o kadarını bile bilmiyordu. Bob Dantzler'in görebildiği kadarıyla kendi ayakkabısını bile bağlamaktan aciz aylağın tekiydi. Bob Dantzler üstlendiği işin dış hatlarını biliyordu ve bu kadarı ona yetiyordu. Başka türlü bir adam olsa Judy Buchanan'ın Corleone ailesine avukattan daha yakın olan birinin metresi olduğunu anlayınca korkabilirdi. Başka türde biri, Tom Hagen metresini becerirken balık karnı gibi bembeyaz butlarının fotoğraflarını çekmeye ve sonra da onları kim bilir kime, oradan da başka birilerine ulaştırmaya pek gönüllü olmazdı. Başka türde bir adam, Tom Hagen'ın kim olduğunu anlar anlamaz aldığı parayı son kuruşuna kadar ve yanında büyükçe bir hediye ile birlikte iade ederdi. Farklı cinsten bir eski polis Al Neri'yi meslekte oldukları günlerden hatırlar. Neri insanın ya bildiği ya da hakkında mutlaka bir şeyler duyduğu ele avuca sığmaz saatli bombalardan biriydi ve Corleone'lerin böyle birini bile evcilleştirdiğini görüp ne tür bir tehlike arz ettiklerini anlardı. Hatta Neri ile onu bu işe gönderen dedektifin bir geçmişi olduğunu bile hatırlardı. Neri'nin meslekten atılmasına ve eyalet cezaevinde 1 ile 10 yıl arasında ceza almasına yol açan o kasıtsız cinayet davasında söz konusu dedektif Neri aleyhine tanıklık yapmıştı. Sonra o ceza Neri'nin hapse gönderilmesine birkaç gün kala esrarengiz bir şekilde iptal edilmişti. Fakat Dantzler bilmesi gerekmeyenleri bilmek istemiyordu. Kader ve işleri oluruna bırakmak üzerine çok konuşurdu. Sadece parasını aldığı kadarını soruştururdu. Gerisi mali cepheden sağlığını bozabilirdi. Ve tabii ki açgözlü ve kendisinden çok daha genç olan Bayan Bob Dantzler'la evliliğinin sağlığı da bozulurdu. Yine de Buchanan denen kadının dairesine böcek yerleştirmek Dantzler'in kayınbiraderinin fikriydi. Yakınlarda New Jersey Paramus'taki Holiday Inn'de 2 günlük elektronik izleme kursuna katılmıştı. Ne de olsa oradan epeyce casusluk aleti satın almıştı. Hem elektronik olanlardan hem de akıllı silah türündekilerden. Hatta aldıklarını arabasına taşımak için yardım gerekmişti. Faturayı Dantzler'in ödeyeceğini varsayarak yapmıştı bu alışverişi ki Dantzler de istemeyerek de olsa ödemişti. Böylece Judy Buchanan vakası yeni oyuncaklarını deneyebilecekleri ilk fırsatları oldu. Aslında gereksiz ve doğrusunu söylemek lazımsa yasa dışı bir adamdı. Tom Hagen'ı utandırmak hatta belki de şantaj yapmak için zaten bol bol bilgi toplamışlardı. Eğer müşterileri doğru kişileri tanıyorsa onu hapse bile gönderebilirdi. Bol bol fotoğraf vardı. Hagen'ın kadın için satın aldığı veya onun adına ödeme yaptığı her şeyin belgesi çoğaltılmıştı. Bunların arasında kadının ciddi şekilde geri kalmış oğlunun kaldığı bakım evinin faturaları da bulunuyordu. Kadının Las Vegas'ta kullandığı sarı Buick hala oradaki bir araba galerisinin üzerine kayıtlıydı ve Dantzler o galerinin gizli sahiplerinin Corleone'ler olduğunu ispatlamak dışında her şeyi yapabilirdi. Kadın Las Vegas'lı bir araba tamircisiyle evlenmişti. Adam saldırgandı. Aile içi şiddet şikayetleri yüzünden birkaç kez polis gelmişti. Ve bir vincin tutukluk yapması yüzünden bir limuzinin altında kalıp ezilmişti. Kadın kocasının hayat sigortasından gelen parayı 2 holding şirketine yatırmıştı. Para insanın gözünü pörtletecek bir hızla büyümüştü ve en azından kağıt üzerinde kadının tek geçim kaynağıydı. O holding şirketlerinden biri Midwest, Arizona ve Florida'da alışveriş merkezleri inşa etmişti. İşin başında Ray Clemenza diye bir adam vardı. Müteveffa Peter Clemenza'nın oğluydu. Corleone ailesinde Capo Regime olduğuna inanılıyordu ve Detroit'in en güçlü gangsteri olduğu söylenen Giuseppe Joe Z. Zalucci'nin damadıydı. Ray Clemenza tamamen yasal bir iş adamı olarak çıkmıştı ama danslerin yıldızlarına göre ortada öpmek için kendi kıçını bile bulamayacağı kadar duman vardı. Öteki holding şirket o kadar başarılı değildi ve öncelikli olarak sinema salonu satın almakla ilgileniyormuş gibi görünüyordu. Judy Buchanan zamanının çoğunu Las Vegas'ta geçiriyordu ama pek bir cazibesi olmayan küçük Amerikan kentlerine de günübirliğine sık sık gidiyordu. Ve yanında sadece çantası oluyordu. Her şeyi nakit ödüyor, sadece birkaç saat kalıyor ve dönerken de bir korku kitabıyla çantasının dışında bir şey taşımıyordu. Dantzler mahkemede hiçbir şeyi kanıtlayamazdı ama sağduyu kadının Corleone suç örgütüne kuryelik yaptığını gösteriyordu. Dantzler yolu bulduğunda Buchanan işi neredeyse bitmişti. O gün kayınbiraderiyle birlikte kadının evine gizlice girmelerinin tek nedeni müşteriye fatura edilecek yeni bir şeyler bulmaktı. Judy Buchanan Hagen'la buluşmak için New York'a geldiğinde zamanının çoğunu adamın onun için tuttuğu dairede geçiriyordu. Asansörü olmayan bir apartmanda bir çiçekçinin üst katındaydı. Hagen'la birlikte kente inecekleri zaman Hagen ona araba yollardı. Araba olmazsa kadın ya yürür ya taksiye binerdi. O gece kadını almaya gelen bildikleri bir araba olduğu için onlar da makul bir şekilde en azından bir saat evde olmaz diye düşünmüşlerdi. Judy Buchanan her anlamda güçlü bir kadındı ama paranoyaya kapılmaya başlamıştı. Kaçak kapo Nick Geraci'ye atfedilen kazalar, zehirlenen köpekler, bozulan frenler, uyuşturucu kullanmaz diye bilinen insanların başına gelen aşırı doz vakaları, yangınlar, patlamalar, boğulmalar. Onunla bir ilgisi olamayacak kadar artmıştı. Büyük bir kısmı da gerçekten kazaydı. Fakat kadın yine de korkuyordu. Doktoru korkuyla baş edebilmesi için bir ilaç vermişti ama ilacın tek yaptığı uyumasına yardım etmekti. Uyanıkken her şey daha da kötüye gidiyordu. Nihayet olabileceklerin korkusu silahlara duyduğu korkuya galip geldi ve silahtan gerçekten müthiş korkardı. Bu korkusu hep olmuştu ve ölen kocasını çok eğlendirirdi. Marvin Buchanan bir çiftlikte her tarafta silahlarla büyümüştü ve askere de gitmişti. Fakat kadın evde silah bulundurmayı kabul etmiyordu ve kocası da bunu kabullenmişti. Hatta av çifteleri bile bir arkadaşının evinde duruyordu. Oysa o tüfekler karısını dövdüğü yıllarda bir süreliğine hayatını kurtarabilirdi. Judy Tom Hagen'a Marvin'in üstüne düşen o limuzinle ilgili bir şey bilip bilmediğini asla sormama ferasetini göstermişti. İşin aslı bu konu onu rahatsız da etmemişti. Fakat koşullar ve zamanlar değişmişti. Judy o sıralar bilmediği şeyleri biliyordu şimdi. Ve o yüzden Judy Buchanan'ın öldüğü gün çifte tabanca Richie onun beğenebileceğini düşündüğü 3 tane silahla çıka gelmişti. Silahların hepsi Bronx'ta spor malzemeleri satan bir mağazanın tezgahından alınmıştı ve kullanılacakları amaca uygun görünüyorlardı. Nobilio o amacı asla tahmin edemezdi. Nobilio bunları kadına bizzat verme işine sırf Tom Hagen'a bir hoşluk yapmak için talip olmuştu. Yoksa bu işin kendi seviyesindeki biri tarafından yapılması gerekmiyordu. Bir de Richie Nobilio lakabını kazanmasına yol açan o kazadan sonra bir silah eksperi olmuştu. Nobilio'nun dünyasında bu egzotik hatta eksantrik bir tutkuydu. Kullandıkları silahı kimin ürettiğini hiç düşünmeden bir düzine adam öldürmüş insanlar vardı. Nobilio'nun silah sevgisi onların fonksiyonlarından ziyade dokununca hissettiklerine, onları eline almaya, hayranlık duymaya, sevip okşamaya, hatta kimse görmezken tatlarına bakmaya dayalıydı. Nobilio'nun Judy Buchanan'a gösterdiği 3 tabanca da nispeten küçük şeylerdi. 32'lik Ladysmith ve 2.22'lik, hepsi de muhtemelen onları asla kullanmayacak acemilere uygundu. Kadın tabancaları incelerken Nobilio ile birlikte arabayla turluyorlardı. Nobilio 32'liyi öneriyordu. Bu basit kısa namlulu bir silahtı, çantaya girecek kadar küçüktü ve bir adamı devirme kabiliyeti daha yüksekti. Görünüşü Judy'yi korkutuyordu, adından da nefret etmişti. Lady Smith'ten mi dedi Nobilio? Hepsi bir kısaltma. Lady Smith and Wesson'ın kısaltması.
Öyle bile olsa dedi kadın, ben şunu istiyorum.
22 kalibrelik Ruger'ı seçmişti. 14 santimlik boğa namlulu bir Mark 1 modeliydi. İstenirse sert kauçuktan standart kabza yerine ahşap kabza takılabiliyordu. Mütevazi ama şık görünümlü bir silahtı. Richie Nobilio ona güzel bir ilk silah dedi. Brooklyn'de bir arkadaşının Carroll Gardens Avcılık Kulübü diye bir yeri vardı. İsterse hemen Judy'yi oraya götürüp tabancayı kullanmasını gösterebilirdi. Göz kırpıp iki işaret parmağını silah gibi kadına doğrultarak en iyi zaman şimdidir dedi. Bu hareket kendi lakabına duyduğu sevginin göstergesiydi ama Judy'ye bir satıcıyı hatırlatmıştı. Bir panik dalgası sardı her tarafını. Richie Nobilio'yu o kadar iyi tanımıyordu. Tom'un arkadaşı bile olsa kendisini öldürmesini Tom'un istemediği ne malumdu? O öteki kadındı, uygunsuz bir kadın. Bir şeyler hem yatak odasında hem de hakkında çok fazla şey bildiği ufak tefek işler konusunda kötü bir şeyler bilen kadındı. Onları bilmemek için neler yapmıştı. Ama bu bildiğini ya da bir zamanlar bilmiş olduğunu sandıkları şeyler yüzünden onu öldürmelerine engel teşkil etmezdi. Düzgün düşünemiyordu, bunun farkındaydı. Nefesi kesilmişti. Bir arabanın arkasında gangsterin tekiyle yapayalnızdı. Elbette şoför de gangsterdi. Saçları arkaya yapıştırılmış, parlak bir takım elbise giymiş, patlak gözlü bir adam onu Brooklyn'e gitmeye ikna etmek için uğraşıyordu. Bütün bunlar aniden yalan gibi gelmişti. Bir av kulübü, hem de Brooklyn'de. Brooklyn'i pek iyi bilmezdi ama bu düşünce aklına ünlü bir yazarın sözlerini getirmişti. Brooklyn'i sadece ölüler bilir. Titremeye başladı, onu öldüreceklerdi. Nobilio Ruger'ı aldı. Judy, Tom beni seviyor diye bağırdı. Aşk karanlıkta Tom'la birbirlerinin kulağına fısıldadıkları bir yalandı. Her ikisi de bunu yatak dışında söylemeyecek veya gerçek olduğuna inanamayacak kadar sağduyu sahibiydi. Fakat kendini korumak için başka ne diyeceğini bilememişti. ''Bunu biliyorsun değil mi?'' dedi. Çifte tabanca Richie alt dudağını ısırdı, kafasını salladı ve 22'liyi tutan elinin içini çevirdi. ''Böyle şeyleri kim bilebilirdi ki?''
''Sahiden ısrar etmek zorundayım,'' dedi Judy. ''Geri dönelim. Hemen şu anda eve gitmek istiyorum. Yani kendi daireme.''
O şaşkınlıkla bakarken Richie omuz silkti ve şoföre söyleneni yapmasını emretti. Şoför arabayı döndürürken Nobilio silahı onun için doldurdu. Sakin bir tavırla ''Eğer bunu kullanmak zorunda kalırsan,'' dedi, ''karnına filan nişan almaya çalış. Ne yaparsan yap kaburgalardan uzak dur. Eğer gerçekten çok yakınsan kafa da iyi olur.'' Ama bunun için ne yaptığını bilmen lazım. Judy hala onun kendisini vurmasını bekliyordu. Öldürüleceğini ilk kez düşünmüyordu. Ve her seferinde olduğu gibi bu kısım yeterince açıktı, yine yanılıyordu. Apartmanın önünde durunca Nobilio silahın belgelerini uzattı. Fikrini değiştirirsen ya da bu hoşuna gitmezse filan beni ararsın. Ya da istersen doğruca şu mağazaya geri götürürsün. ''Gidersen Rodney'i sor, benim adımı ver, gerisi tamamdır. İstediğin şeyle değiştirebilirsin.'' Nobilio silahı uzattı ve bir kez daha emniyeti nasıl kullanacağını gösterdi.
''Karın bölgesi ha?'' dedi Judy.
Bir taraftan dudaklarını ısırıp soluklarını düzeltmeye çalışıyor, az da olsa toparlanmayı umuyordu. ''Evet bayan.''
''Eminim taşaklarını sıkarsan bir adamı deviririm bununla.''
Nobilio kızardı. Belli ki bir kadının böyle konuşmasından hoşlanmıyordu. ''Evet bayan,'' dedi, ''öyle şeyler de oluyor.'' Kadın neşesizce gülüp silahı çantasına soktu. Her ihtimale karşı büyük, yazlık bir çanta getirmişti ve arabanın kapısını açtı. Çiçekçinin sahibi olan yaşlı adam tam o sırada dükkanını kilitliyordu. Kadın Thomas Wolfe diye mırıldandı.
''Pardon bayan,
Brooklyn'i sadece ölüler bilir,'' dedi. ''Bunu diyen oydu değil mi, yoksa Hart Crane miydi?'' Nobilio şaşkın görünüyordu. ''Boşver,'' dedi. O güvenle apartmanına girene kadar araba çalışır vaziyette bekledi. Nobilio, ''Benden iyi olduğunu mu sanıyorsun?'' diye mırıldandı kapıya bakmayı sürdürürken.
''Şoför anlamadım,'' dedi.
''Şu kadın,'' dedi Nobilio, ''haksız mıyım?''
''Bir sürü hikaye anlatabilirim,'' dedi şoför.
''Yok, anlatma,'' dedi Nobilio. ''Yemek yedin mi?''
Judy bu çınan gideli 15 dakika bile olmamıştı. En azından özel dedektifler açısından 15 anormal dakikaydı bu. Kilitle bir ses duyulduğunda onlar içeri gireli en çok 5-6 dakika geçmişti. Bir an sonra kadın içerideydi. Silahı alıp çantasını bıraktı. Bir ayaklı lambayı yerine bırakmakta olan kayınbirader durdu, kafasını kaldırdı ve kadının üstüne doğrulttuğu tabancaya ne olduğunu bilmezmiş gibi baktı. Silah kasığını hedefliyordu. Judy de sanki adamın gerçek olduğundan pek emin değilmiş, karanlıkta canlanan bir hortlakmış gibi akılcı olmayan bir korkuyla bakıyordu. Dansler çekmecelerden birinin altında bir böcek yerleştirmek üzere yatak odasına gitmişti. Çekmeceyi yerinden çıkarmış ama kadının çamaşırlarını koklayarak oyalanmıştı. Soruşturmada öğrenilmeyen bu kokuyu tanımak istiyordu. Kapının açıldığını duyunca içeri koştu. Bundan sıyrılmak için ne diyeceğini bilmiyordu. Sadece elinden geleni yapacaktı. İkinci bir adam ortaya çıkınca Judy haykırdı, ateş etti ve danslara dönüp iki el daha ateş etti. Yara almayan dansler kadının üstüne atıldı. Onu durdurmaya çalışırken bir patlama daha oldu. Kadın daha yere düşmeden ölmüştü. Dansler kadını çevirdi. Az önce Judy Buchanan'ın güzel bulduğu kanlı peltiyi gördü ve arkasını döndü. Bir öğürme nöbetiyle birlikte kadını bırakmak zorunda kaldı. Dansler toparlanmaya çalıştı, doğruldu ve kayınbiraderine baktı. Yanağındaki derin yaradan kan fışkırıyordu. Sağ kolu da kopmuş gibi yandan sarkmaktaydı. Namlusundan dumanlar tüten garip silahı geyik avlamaya bile yetecek kadar büyük görünüyordu.
''Nedir o?'' dedi dansler silahı kastederek. ''Rus mu?'' ''Bok!'' dedi kayınbiraderi. ''Beni de öldürebilirdin.'' Kayınbiraderi yeniden ''Bok!'' dedi. ''Sen iyi misin suratın?''
''İyiyim ben.''
Kayınbirader elini kurşunun sıyırdığı noktaya götürdü ve parmaklarıyla kanı silmeye çalıştı. Dansler ölen kadına bir daha baktı. Tom Hagen onu kullanan bir hergele olabilirdi ama bu kadını seven başka insanlar vardı. Dansler onların kim olduklarını öğrenmişti. Judy'nin annesi Ruth, Florida yakınlarındaki bir kanalda güzel bir ev tipi karavanda yaşayan emekli bir hemşireydi. Duvarlarında Judy'nin çeşitli yaşlardaki resimleri asılıydı. Veya Judy'nin geri zekalı oğlu Philip, annesi ne zaman ziyarete gelse bayram ediyordu. Hatta belki bizzat Dansler'in kendisi. Onun durumuna fazlasıyla üzülüyordu. Kadını pek çok kez çıplak görmüştü. Ama ancak şimdi kanının bakırımsı kokusu ve bakmamaya çalıştığı pembe beyin parçaları yüzünden midesi bulanırken kendini onun koruyucusu gibi hissetmeye başladığını anlıyordu. Judy bu çananın zamanının geldiğine inanmayı kabul edemiyordu.
''Bok doğru'' dedi dansler.
Net düşünemiyordu, oysa bunu yapmak zorundaydı. Cesedi almalıydılar. Dışarıda bulunan cesetler içeride bulunanların yarısı kadar mahkumiyete yol açıyordu.
''Arka merdivenlerden götüreceğiz'' dedi. ''Siktir Bob!''
silahını doğrulttu.
''Ah harika'' dedi dansler. ''Vur beni, harika olur.'' ''Bırak o silahı gerizekalı, kendine zarar vereceksin.''
Kayınbirader kımıldamadı. Daha önce de insan öldürmüştü. Hem de düzinelerce ve hatta yine kazayla öldürdüğü birkaç kadın daha vardı. Ama Kore'den beri böyle bir şey yapmamıştı. Kore'yi unutabilmek istiyordu ama böyle bir şeyin olacağından kuşkuluydu. Şimdi de bu çıkmıştı. Şu anda Bob Dansler'a doğrulttuğu silah Pusan yakınlarında ölmüş bir adamdan alınmıştı. New Jersey Paramus'taki Holiday Inn odasında muhtemelen izi sürülemeyen bu şarapnel kurşunlarından bir tane daha vardı.
''Bırak şunu ahmak herif'' dedi Dansler.
Ya Dansler'in sürekli anlatıp durduğu o kader zırvaları, ya doğruysa, Dansler'in tek tiksindiği ve bıktığı o değildi. Neredeyse her şeyden bıkmış ve tiksinmişti.
''Seni öldürebilirdim'' dedi.
Dansler ona güldü. ''Birçok şey olabilirdi, biliyor musun? Ama olmayacak, öyle değil mi?'' Kayınbirader silahı yere bıraktı ve ağlamaya başladı. Aile. Dansler koca silahı aldı ve lambadaki böceği çıkardı. Zaten eldivenli oldukları için parmak izi diye bir sorunları yoktu. O zavallıyı itfaiyeci usulü omzuna atıp götürmeye düşündü. Ama o zaman ceset sorun olacaktı.
''Hadi kalk'' dedi kayınbiraderine. ''Seni taşıyacak değilim.''
Kayınbirader kıpırdamadı. Dansler'in kulaklarına kan hücum etti. Hala düzgün düşünemiyordu. Zaman geçiyordu. Cesetle uğraşacak vakit yoktu. Oradan gitmeleri gerekiyordu. Kayınbiraderini bir koltuğa itti ve silahı zavallının ağzına dayadı. Kayınbirader gerçek bir direnç göstermemişti. Önce onu, sonra kendini öldürmüşsün gibi görünecek, dedi Dansler. Veya kalkarsın ve kıçını kurtarırsın. Kayınbirader ağlamayı kesmişti. Namlu ağzındayken konuşmaya çalıştı. Dansler, aferin sana, dedi. Birkaç blok kuzeye gittikten sonra takip edilmediklerinden emin olunca Dansler arabalarını bir telefon kulübesinin önüne çekti. Arabada kalan kayınbirader yine ağlamaya başlamıştı. Bu sefer hiç sesi çıkmıyordu. Korkunç bir görüntüydü. Dansler bakmamaya çalıştı. Silahta kadının parmak izleri vardı. Bir de kayınbiraderinin kanı bulaşmıştı bir yerlere. Ama neyse ki nadir bulunan kan gruplarından değildi. Bunlar dışında ucu kendilerine dokunacak bir iz bırakmamışlardı geride. Dansler çıkarken kimsenin kendilerini görmediğinden o kadar emin değildi. Ama binadan çıktıktan sonra kesinlikle takip edilmemişlerdi. Ve arabayı da onları takip etmiş olabilecek biri dışında kimsenin plakasını almaya gerek duymayacağı kadar uzak bir noktaya park etmişti. Her şey yoluna girecekti. Bob Dansler derin bir nefes aldı ve telefon numarasını çevirdi.
20. ayının sonu. Sayfa 199.